İçindeki canı gör, sadece etimi değil. Gözlerimin içindeki hayatı gör, sadece bakışımı değil. Hissettiklerimi gör, sadece tepkilerimi değil. Beni gör. Derinliğimde boğulmadan, sorularımda kaybolmadan, korkularında yok olmadan gör beni. Bir fısıltıya koydum kendimi, kalbine soruyorum yerimi. Başarabilir misin beni görmeyi? Cesaretin yeter mi? Topla cesaretini ve gör beni. Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız? Hazır mıyız?
Görülüyor musunuz? Görüyorlar mı sizi?
Burada ben, evet, ben görülüyorum. Hı hı. Ben görülüyorum ama aslında bizim görülüyor olmamız lazım. Biz henüz görülmüyoruz. Bireylerin görüldüğü ve bizim görülmediğimiz bir görülmüşlüğün çok da fazla bir değeri yok. Çünkü sürdürülebilir değil ve geçici. Kalıcı değil.
Ama nedense ona tutunuyoruz hepimiz, değil mi?
Evet, evet.
Benim görünür
Çünkü
olan.
Daha kolay. Hı hı. Beni göstermek, bizi göstermekten daha kolay. Çünkü beni göstermek çok bireysel bir eylem. Ama bizi göstermek çok senkronizasyon gerektiriyor. Senkronize olmamız gerekiyor ve senkronize olmak çok zor.
Senkronize olmamız gerekiyor mu? Ya da yani birbirimiz için
senkronize olmamız gerekiyor. En azından sorularımızla senkronize olmamız gerekiyor. Aynı soruları sorabiliyor olmamız gerekiyor. Aynı olgulara karşı aynı merakı hissedebiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden de biz olmak dediğim hal zaten bu. Biz olmak dediğim hal herkesin aynı anda aynı hareketleri ve aynı duyguları hissetmesi, aynı hareketleri davranması değil. O zaten çok kötü bir şey olurdu. Özgünlükten çok uzak olurdu. Biz özgünlüğümüzü, yani bireyselliğimizi koruyarak bizi oluşturmalıyız.
Ama bu öyle, öyle büyük bir çelişki ki 2000'lerden itibaren o Secret denilen hikaye. Sen biriciksin, tek bir varlıksın, en
Öylesin.
Değerlisin. Evet.
Çok değerlisin.
Diğer taraftan da neoliberalizmle gelen herkes gibi giyinme, herkes gibi davranma, herkesin koştuğu trendlerin peşinde koşma eğilimleri. İkisi arasında kalmış sıradan faniler olarak yaşıyoruz.
Çok da ikisi arasında kalmış değiliz aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Belirli olgulara varabilmek için belirli duraklardan geçmek lazım. Şimdi bireysel olmak o kadar kolay değil. Bütünsel olmadan bireysel olamıyorsun bir kere. Yani öyle işte ben kendimi çok seviyorum demekle bireysel olunmuyor. Kendi yeteneklerini, kendi özelliklerini keşfetmeden ve bu yetenekleri ortaya koyup üretime geçmeden, hayata katkı sağladığını fark etmeden kendi değerin yapmacık bir değer. Ama gerçekten bir kere hayata katkı sağladığın alanlar keşfettiğin andan itibaren zaten kökleniyorsun. Hı hı. O köklenmişlik duygusuyla birlikte zaten birlik duygusuna ihtiyacın var. Çünkü şunu fark ediyorsun, hayatta bir sürü mekanizma var. Bu bir sürü mekanizmanın içinde daha da fazla üretime geçip daha da fazla ciddi şekilde hayatı iyiye doğru etkileyeceğin bir sistem kurmak istiyorsan bize ihtiyacın var. Tek başına yapabileceğin bir şey değil. Tek başına ancak evini temizleyebilirsin. Yani ama eğer dünya ile ilgili gerçekten istediğin böyle kendi ruhsal devinimlerini daha özgürce yaşayabileceğin, daha yargısızca ama aynı zamanda gelişmeye adanmış bir sistem içinde var olacaksan eğer, o zaman o sistem içinde var olabilmek için bize ihtiyacın var. Çünkü sistem kurmak zorundasın. Sizin dediğiniz şeyle %100 hemfikirim ama benim dediğimle sizin dediğiniz arasında çok büyük fark var. Ben oraları tamamen geride bıraktım. Şundan dolayı geride bıraktım. Kişi kendisi İşe, hayat için işe yaramayı keşfetmeden ben o kişinin kendi kimlik bilincine ulaşabileceğine inanmıyorum. Çünkü nerede işe yaradığınız, nerede function ettiğiniz, fonksiyonelliğinizi nerede kullandığınız sizin zaten içinizin, özünüzün ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve siz kendinizi işe yarar hale getirmeden özünüzü ortaya çıkartamazsınız. Özünüzü ortaya çıkartamadan da kimlik bilinciniz gerçekten nedir bunu keşfedemezsiniz, sınırlarınızı bilemezsiniz.
Beyhude bir yaşam mı olur o zaman da?
Beyhude bir yaşam...
Yani bunu keşfetmeden gitmek.
Yani... Bilmiyorum ki, hiç düşünmedim açıkçası. Yani bunu keşfetmeden gitmek herhalde çok boşuna geçirilmiş bir yaşam olur. Çok sıkıntılı bir yaşam olabilir. Ben mesela diyorum ki çabasız bir ömrün sıkıntısına hiçbir şey geçiremez yani. Çok sıkıntılı bir yaşam olur. Çünkü biz çabaya geçtiğimiz zaman ve bir takım işte duygular olsun, bilgiler olsun, idealler olsun bunlar için emek verdiğimiz zaman yaşama motive oluyoruz. Öbür türlü sabahları bazen yataktan kalkmak istemediğiniz günler olmuştur hayatta. Düşünün. Hı. Nedenlerini düşünün. Yani adanmışlık duygumuz olmalı ama bu adanmışlık duygusunun hayata katkısı olacak bir yanı olmalı. Yani
Yani o zaman bu gör beni aslında benim size ya da başkasına ya da kalabalıklara söylediğimden ziyade kendime de söylemem gereken bravo bir şey olmalı. Gör beni. Çünkü yani aynanın karşısına geç ve gör beni.
Kesinlikle kendini gör. Gerekiyor. Yani sen aslında bir aracın içindesin. Bu araç bir beden. 5 tane duyu organın var. Bu 5 duyu organıyla dünyayı algılıyorsun. 5 duyu organını kapattığın andan itibaren sen yok olmuyorsun. Çünkü düşünmeye devam ediyorsun. Ama sen o bilincinle birlikte bu bedenin içinde yaşıyorsun. Dünyayı deneyimleyebilmek için. Fakat bedenin içinde bir varlıksın sen. Bedensiz de varsın. Ama bedensiz var olma halini deneyimlemediğimiz için hiçbir zaman oralara gidemiyoruz henüz. Yani zekamız yeterli değil, deneyimimiz yeterli değil doğal olarak. Bedenimizin içinde hayatın işine yarayacak bir sistemde var olabiliyorsak çok şanslıyız. Eğer var olamıyorsak da var olmanın yollarını öğrenmek için buradayız.
Peki o zaman zaman zaman kendi bedeninize yabancılaştığınız hani otururken bir
zaman zaman değil, her
ben
an.
Bu ruh bir dakika şu anda bu bedendeyim ama bir dakika ben Azra'nın bedenindeyim ama neredeyim oluyor mu?
Her an mesela şimdi ben televizyona çıkıyorum
bana
sizinle.
Çok olur da o yüzden.
Bana çok oluyor mesela televizyona çıkıyorum biraz önce işte suratım şey olmasın diye çok renksiz çıkmasın diye biraz ruj sürmek zorunda kaldım. O eylemi yaparken bile hani uzvunda bir yeri renklendiriyorsun mesela. Çok yabancılaşıyorum. Sürekli kendime çok yabancılaşıyorum. Yani ben sıklıkla gün içerisinde öyle 3 kere 5 kere değil dakikalar içerisinde kendi bedenine yabancılaşan biriyim.
İyi ki de yabancılaşıyor. Yabancılaşmasaydı da böyle bir kadın girer miydi hayatımıza bilmiyorum. Reklamlar. Kaybınız oldu mu? Ağladınız mı?
Kendim için ağladım. Kolektif bilinç var olan her şeyin anlamı.
Onların hepsinin bana ağladığını ortak bir şekilde fark ettiğimde bunun çok ikiyüzlü olduğunu düşünmüştüm. Aşk böyle bir şey mi peki?
Başka bir şeyden bahsediyoruz. Herkesten ve her şeyden hatta aşık olduğunuz kişiden bile çok bağımsız bir şey. Aşk için ilk gerekli olan şey...
Aşkın bizi koruması ya da bizim korunmamız gerekiyor mu?
Komplike ama bir o kadar da ilkel varlıklarız.
Ne zor iş bunlar? Şimdi burada kapağa baktığımız zaman burada bir at var ve at gözü var değil mi? Bir taraf at gözü. Benim göz görmüyordu o yüzden.
Evet bir tarafta at. Aslında biz bu resmi daha büyük kullanmayı düşündük. Evet çok güzel.
Bunu, şöyle oldu mu?
Bunu internette çok yapmaya başladılar. Bu resmi biz büyük kullanmayı düşündük. Yani atın aslında devamı var açabilirdik ama biraz daha gizemli olsun diye karar verdik. Emir art direktörüm onunla böyle bıraktık. İki canın gözü var burada. Bedenlenmiş iki canın gözünü görüyoruz.
İnsan gözünde
burada
ne
gör
var?
Beni biraz önce dediniz ya kendini görmekle de ilgili aslında. Ama sadece o kadar değil aslında etrafındaki canı görmekle de ilgili. Yani ben dediğin varlık aslında yaradanın bedenlenmiş bütün halleri diye düşünüyorum ben.
Tabii yani ben ne bileyim sokakta yanımdan geçen kedide de ben varım.
Bravo.
Kolektif bilinç böyle bir şey mi?
Bravo.
Yani
bravo.
Bu mudur?
Evet. Kolektif bilinç bence benim fikrim. Şu olurdu, var olan bütün duyguların, düşüncelerin, fikirlerin, hissedilen her şeyin, yaşanmış bütün deneyimlerin sentezlenip damıtıldığı ve toplandığı, özünün toplandığı yer. Yani aslında her birimiz sürekli duygu, düşünce, fikir toplayıp üretip, değil mi, yaşadıklarımız üzerinden kolektif bilince katkı sağlıyoruz. Kendi bilincimiz üzerinden. Evet, kolektif bilinç böyle bir şey olurdu. Kuantum fizik bunu çok güzel anlatıyor aslında ama şöyle bir şey var. Tasavvuf da bunu çok güzel anlatıyormuş. Benim tasavvuf bilgim henüz yeterli değil. O konuda çok okuma yapmadım. Yani hatta hiç okuma yapmadım. Bu sene başlayacağım okuma yapmaya. Ama kolektif bilinç dediğimiz yani o her şeyin, bütün duyguların toplandığı yerin Allah'ın katı olduğuna dair bir takım yazılar okudum ve beni çok etkiledi.
Yani bu şöyle bir şey mi? Şöyle mi anlamak gerekiyor? Televizyon başındakiler için de sormak istiyorum. Bir çocuk taciz gören bir çocuğa karşı hissettiğimizde ortak bir noktada o çocuğun canında ortak bir noktada buluşabilmek. Bir sokak hayvanının canında ortak bir noktada buluşabilmek.
Biz olabilmek.
Bir annenin çocuğunu kaybeden bir annenin acısında buluşabilmek. Böyle bir şey mi?
Evet. Yani aslında yaşadığın bütün deneyimlerin dışında aynı anda aynı duyguyu aynı anda hissedebilmek. Bu çok kıymetli bir şey. Zaten insanı insan yapan şey bu. Dünya gezegeninde başka canlı tanıyor musunuz? Aynı anda aynı duyguya karşı hissedip harekete geçebilen. Kesinlikle vardır. Hani korktukları için bir şeyden aynı anda kaçan, aynı anda saklanan, aynı anda avlanan. ama aynı anda ağlayan, aynı anda işte hisseden, bilen. Evet. O yüzden çok değerli. Kolektif bilinç var olan her şeyin anlamı.
Ama peki burada şöyle bir soru gelmiyor mu gündeme? Samimiyet. Yani herkes aynı anda ağlıyor bir ölüme. Hı-hı. Ama kimi gerçekten, kimi gerçek olmayan bravo, bir şekilde. Yani bravo. O zaman onu anlamak zorlaşmayacak
mı? Tekamülde bir yolculuktayız. Hı-hı. Ölülerin arkasından ağlamamız gerektiğini anlayacağımız bir seviyeye geleceğimizi düşünüyorum ben bir noktada. Zaten ağlamıyor olmamız lazım.
Ağlamamamız mı gerekiyor?
Ben öyle düşünüyorum. Yani kişinin kendini, yani ben şimdi herkes Kur'an-ı Kerim'i kendi hı-hı, bilgisine ve kendi altyapısına topladığı diğer verilere göre yorumluyor. Ben yorumladığım zaman ağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Bana kalbim de öyle diyor. Çünkü bedeninden ayrılmış bir varlığı uğurlarken sanki onun arkasından buhran içerisinde geride bıraktığı diğer varlıkları terk etmişlik duygusu içerisinde bir atmosfer yaratmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi o kişi için dua etmek gerektiğini, güzel anılar düşünmek gerektiğini, işte yeni yolculuğuna başlayacağı yeni deneyiminde derslerini kolay almasıyla ilgili işte düşünceler öğretmek gerektiğine inanıyorum ben.
Büyük bir kaybınız oldu mu?
Oldu.
Ağladınız mı?
Ağladım.
İnsan duramıyor değil mi? Ağlıyor yani.
Evet, duramıyorsunuz ama giden kişi için ağlamadım. Hı-hı. Kendim için ağladım.
Onun yokluğu.
Evet, onun yokluğu yani için aldım. Çünkü beni yetiştiren kişi gitmişti. Hı-hı. Ve hayatımda en değer verdiğim kişiydi. Onsuz halime acıdığım için ağladım. Bu acımanın da bana öğretildiğini daha sonradan fark ettim.
Ha, acıma duygusuyla bir ağlama var.
Evet, yani kendine acımanın insanlara öğretildiğini toplum içerisinde gözlemledim ben. Bunu çocuklarımıza öğretiyoruz, yüklüyoruz. Ve bu duygu zavallılık bilinciyle birlikte bazen köklenebiliyor. Özellikle birini kaybettiğimizde o insan bizim hayatımızda çok aktifse doğal olarak direkt aklımıza ilk gelen şey kendimize acıma duygusu olabiliyor.
Ben bunu tam tersini yaşamıştım. Ben de küçükken annemi kaybettiğimde bütün etraf, yani o evi dolduruyorlar ya gelenekler çerçevesinde. Onların hepsinin bana ağladığını ortak bir şekilde fark ettiğimde bunun çok iki yüzlü olduğunu düşünmüştüm. Yani içeri girdiğim anda ağlamaya başlayan kadınlar, 12 kadın ağlamaya başlayan kadınlar topluluğu var. Şimdi kendime acımak değil, onların bana acıması üstünden kendimin acınacak biri olduğuna kanaat getirme durumu olmuştu.
İşte yani işte öğreniyorsunuz, hı-hı, anladınız mı? Çok ilginç bir şekilde. Ben ya evet, yaşadığınız duyguya belki de benzer bir, hı-hı, şey ben de deneyimledim. Bu işte bir duygu yüklemesi oluyor. Etrafta zaten sürekli gündelik yaşantımız içerisinde de sürekli duygu yüklemeleri yaşıyoruz. Yani aslında duyguyu sen kendi kendine, hı-hı, hissettiğin, sentezlediğin bir sürü şeyden kendin üretmiyorsun ama diğer insanların ürettiği duyguları kendin ödünç alıyorsun üstüne.
Aşk böyle bir şey mi peki?
Kesinlikle değil.
Yani ödünç alınabilir bir şey mi?
Asla değil. Ha, şöyle şeyler var. Şimdi aşkın seviyeleri ve gerçeklikle ilgili boyutları olduğunu düşünüyorum. Mesela eğer gerçekten karşınızdakinin ilgisine aşıksanız, yani size karşı hissettiği duygunun işte gözünden kendinizi gördüğünüz için o aşkın içinde bulunmak istiyorsanız başka bir şeyden bahsediyoruz. O daha histriyonik, yani dikkat çekmekten ve birisinin sizi düşünmesinden dolayı kendinizi değerli kılma hali yaratıyor insanda. Ben bunu aşk olarak görmüyorum. Ben bunu çok uzun süre hayatta yalnız kalmaktan dolayı işte motivasyon artışının aşk olarak yorumlanması olarak görüyorum. Ama aşk çok yoğun bir şey. Eğer aşk gerçekse zaten herkesten ve her şeyden, hatta aşık olduğunuz kişiden bile çok bağımsız bir şey.
Bunu anlamak nasıl mümkün?
Herkesin aşkı kadar aşk çeşidi var hayatta. Kişi eğer, yani benim mesela bununla ilgili bir ölçüm var. İnsanların dürüstlüklerine bakıyorum. Bir insan eğer dürüstse belirli konularda ve her konuda, o zaman onun aşkının değerli olabileceğini düşünüyorum. Ama dürüstlüğünü kaybetmiş bir insanın aşık olabileceğini ben düşünmüyorum.
Genel olarak yani hayattaki tutumu anlamında.
Evet, dürüstlüğünü kaybetmiş insanlar aslında aşık olduklarını zannetseler bile kendi üzerlerine çektikleri dikkat ve o dikkatin içerisinde kendilerine dışarıdan bakıp gördükleri kişi olma halini sevdiklerinden dolayı aşık zannediyorlar kendilerini. Çünkü aşk için ilk gerekli olan şey dürüstlüktür.
Peki bu birbirini görebilme hali aşk için geçerli midir?
%100.
Yani aşıksam karşımdakini görebiliyorum demek midir? Ya da görebiliyorsam aşık olma durumum daha mı gerçek?
Her zaman değil. Belki de görmek istediğinizi görüyorsunuz. Çünkü biz özellikle kadınlar olarak hormonlarımızı farklı farklı kokteyller halinde salgıladığımız için söylüyorum bunu. Bazen aşkımızı kendimiz yaratıyoruz. Yani aslında içimizde var olan bir sevgiyi yansıtacağımız bir beden arayabiliyoruz. Evet. Ama bunlarla yüzleşmek lazım yani. Bunlarla yüzleştiğin zaman ayıklanıyorsun ve o zaman gerçek aşkın ne olduğu konusunda çok cesur olman lazım. Çünkü bu konular insanı yalnızlaştırabilecek de konular.
Cesaretten kastımız
çok,
ne burada?
Çok cesur, yani aşkın gerçekten gerçek olup olmadığını ölçebilmek için cesaret lazım. Çünkü aşka sığındığın bir yer, aşk aslında yağmurlu bir havada altına sığındığın bir ağaç gibi. O ağacın altında yaşayabileceğine olan inanç gibi. Ben bu ağacın altında yaşarım, uygarlıklar kurabilirim diye düşünüyorsun ama hani sen bir söğüdün altında mısın, kocaman bir çınarın altında mısın, yoksa işte küçük bir fidanın altında mısın? Bazen fidanı kocaman bir söğüt görme eğilimin de oluyor olabilir. Yani o zaman da yağmur yağdığında ve ıslandığında hayal kırıklıkları başlıyor. Halbuki seni koruması gerekiyordu ağacı birçok şeyden ama korumuyor. İşte o yüzden kendi gerçekliğini yaratıyorsun.
Aşkın bizi koruması ya da bizim korunmamız gerekiyor mu? Böyle bir şey olmalı mı? Ya belki de cesaret korunmadan da, yani hiçbir ağaç olmadan yola çıkabilmek mi?
Çok güzel. O seviyeye geliyorsan, benim kendi algıladığım anlamda, o seviyeye geliyorsan zaten ağaçlar falan kalmıyor. O zaman zaten birbirini görmeye başlıyorsun.
İşte o,
evet,
o nokta.
Bravo, bravo.
Yani gökten ne yağarsa yağsın ben yoluma devam edeceğim.
Sen kendi varlığınla varsın, ben kendi varlığımla varım. Ve bu varlıkların birbirini gerçekten de senkronize bir şekilde aynı anda hissedebilmesi.
Ne zor iş bunlar.
Çok zor. Çok çok çok komplike ama bir o kadar da ilkel varlıklarız. O yüzden çok zor. Yani komplike ve sofistike bir yanımız var. O komplike ve sofistike yanımız çok gerçekten renkli, çok merak uyandıran, çok felsefi ama aynı zamanda inanılmaz ilkel, inanılmaz kestirme yollardan gitme eğiliminde, değerleri hemencecik harcama eğiliminde farklı bir bölümümüz daha var. İki zıtlığın aynı bedende birleşmesi gibiyiz biz insanoğlu.
Şimdi sizin TEDx konuşması yaptığınızda ben onun moderatörüydüm ve o zaman yaptığınız konuşmayı hatırlıyorum. Yani insanoğlu aslında ehlileşiyor. Yani daha doğrusu medeniyet geldikçe hani o köleliği örnek vermişsiniz.
Evet,
hatta
evet,
onu
bravo,
hatırlıyorum
evet.
Değil mi? İşte 200-300 yıl evvel kölelik vardı, şimdi yok. Yani aslında insanlar da insanlaşıyorlar giderek.
Evet,
bir uygarlık geliyor.
Tabii bundan 1000 sene önceki insanın dünya gezegenindeki yaşantısının vahşiliğiyle ve anlamsızlığıyla bugünkü insanın vahşiliğini kıyasladığınızda arada çok ciddi bir gelişim farkı var. Gerçekten gelişiyoruz ve bir kıt daha insanlaşıyoruz.
Mi? Onu soracağım şimdi. Neden?
Benim fikrim öyle.
Eskiden daha mı görmezdik? Şimdi daha mı görmeye
eskiden
yakınız?
Vahşiliğe daha yatkındık. Şimdi birini öldürmek daha doğal bir şey değil. Bir can almak daha doğal bir şey değil. Belki şu an yine yağmamız fazla. Yani yağmalama konusunda yine gayet tam gaz, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ama en azından cana karşı, yaşama karşı farkındalığımızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü düşünsenize eskiden işte bir sürü insan kolaylıkla asılıp kesilip öldürülüp feda edilirken bugün bir kişi bazen ölüyor ve bütün dünya o bir kişi için, bir bebek için ağlayabiliyoruz, değil mi? Yani işte milyonlarca kişi ölünce, istatistik bir kişi olunca dram oluyor çünkü. O bir kişi öldüğünde hissedilen dramın hepimiz tarafından hissedilebiliyor olması bence geçmişte yoktu. Çünkü geçmişte zaten çok normalize edilmiş bir şeydi. Yani ölüm, diğer şeyler, insanların birbirini tutsak edip köleleştirilmesi, tecavüzler, bunlar daha normalize edilmişti. Uygarlığımız ilerledikçe bu normalizasyon daha da kendi gerçekliğine soyundu ve biz bugün giderek daha insanlaşıyoruz. Benim fikrimce. Yani istatistiksel olarak konuya baktığımda da böyle düşünüyorum.
O zaman belki bir 100 yıl sonra görmek daha mı kolay olacak?
Bunda yalnız kadınlara verilen değerin giderek daha da fazlalaşmasının çok büyük etkisi var. Yani eskiden kadın toplumda düşünebiliyor musunuz? Hayvanlarla eşdeğer bir seviyedeydiniz. Bundan 1000 sene önce biz doğsaydık eğer, işte bir doğduğumuz kesimden köle olarak satılıp, satıldığımız yerde şey olarak kullanılacaktık artık. İşçi olarak, artık bizi alan sahibimiz ne istiyorsa olarak kullanılacaktık. Kadına verilen değer arttıkça, kadınlar toplumda aktif olmaya başladıkça, toplumun içinde cana verilen değer de artıyor.
Peki üretmek bu noktada? Yine işte varlık sebebini bulmakla mı eşdeğer bir şey?
Kesinlikle. Dünya gezegenine baktığında, doğaya baktığında, yaşamın dünya gezegeninde nasıl bir sistem kurduğuna dikkat ettiğinde şunu fark ediyorsun. Gereksiz, işlevsiz hiçbir şey yok. Ama hiçbir şey. Sadece bu gezegende işlevsiz ve gereksiz olan insanlar var. Şimdi burada bir terslik var. Biz işe yarayacağımız şekilde kendi öz kimliğimizi keşfettiğimizde hayatın içinde aktive oluyoruz. Hayatın içinde aktive olan bir insanın zaten yanında durduğunda, gözlerin içine baktığında ondaki farkı hissediyorsun. Ondaki enerjiyi anında alıyorsun yani. Hayatın içinde aktive olan insanlar var. Sana böyle enerji gönderiyorlar. Hı-hı. Ve sen de aktive olmak istiyorsun onların yanına yaklaştıkça. Bir de gerçekten aktivasyonla alakası olmayan ve kendini hayatın labirentleri içerisinde kaybetmiş, televizyon seyrederek ya da işte daha farklı şekillerde işte televizyonun karşısında uyuyarak falan böyle yaşayıp sıfır varlık bilinci seviyesinde farkındalığa ulaşamamış bir sürü insan da var. İnsan bedeninde yaşayan potansiyel de var. İnsansı potansiyel diyelim bunlara.
Ama belki işte onlar çocukluktan gelen yetiştirme koşulları ya da kendilerini görmedikleri için de ne yapabileceklerinin farkında Bravo. Olmayanlar da olabilir.
Evet, çok doğru. Ama kitaplar var. İnsanın kendi öz çabası insanın en iyi arkadaşıdır. Eğer sen en iyi arkadaşına emek vermiyorsan, kendi öz çabanla iletişime geçmiyorsan, bir takım duygu ve düşüncelerin neden var olduğunu merak etmiyorsan, zaten emek vermeyen bir varlık olarak kendi öz çabana bile emek vermeyen bir varlık olarak demek ki böyle bir farkındalığı hak etmiyorsun. Her farkındalık insanı geliştirecek her şey hak edilmeli. Ve biz hak etmeliyiz yani bunu. Hak etmediğin şeye sahip olsan bile asla sürdürülebilir olmayacak, elinde tutamayacaksın. O yüzden de hak etmediğin her şey zaten senden alınacak. Bir anlık sahip olabilirsin ama hak ediyorsan eğer hak ettiğin şeylerin hiçbirisini senden hiç kimse alamaz. Çünkü daima zaten kendi içinde taşıyacaksın.
Hak etmek için çok çabaladınız mı? Kendi evet. kariyer yolculuğunuzda da.
Bu benim kariyer yolculuğum olarak görmüyorum Hı-hı. bunu. Yani çünkü ben dediğim gibi 9 kitap yazacağım toplamda. Kitaplar bittikten sonra yani görevimi tamamladıktan sonra diyeyim size. Daha farklı yapmak istediğim şeyler var. Benim kendi kariyer yolculuğum biraz çiftçilik, biraz işte dengede olmakla ilgili, kimyasal dengede olmakla ilgili bir takım projelerim var. Bunları hayata geçirmek istiyorum.
Nedir dengede olmak?
Her psikolojik rahatsızlık aslında zihnimizde, orta beynimizde üretilen bir sürü hormonun birbirleriyle kombine edilmesine oluşan duygu kokteyllerimiz var. Eğer orta beyniniz iyi çalışmıyorsa siz üretmeniz gereken duygu kokteyllerini dengeli bir şekilde belirli oranlarda üretemiyorsunuz. Ve dengesiz kokteyller üretiyorsunuz.
Öfke mesela.
Aynen. Ve eğer orta beyni iyi çalışmayan bir varlıkla karşı karşıya geliyorsanız dengesini kaybetmiş demektir. O zaten psikolojik rahatsızlık, kimyasal dengesizlik demek. Bence toplumdaki en önem verilmesi gereken şey öncelikle çocuklar olmak üzere ve anneler olmak üzere kimyasal dengedir. Kimyasal dengesi konusunda uyanış yaşamamış bir toplum dünyanın en zengin toplumu da olsa örnekleri var Amerika. Değil mi? Amerika ile ne kadar çok dalga geçiyoruz. Aslında çok zenginler. Dünyada öz kaynaklarla ilgili çok ciddi hamleler yaparak kendi ülkelerindeki petrol fiyatlarını belirli bir seviyenin altında tutuyorlar sürekli. Ve oradaki herkesin evi var. Bizim tabirimizde çok şık evlerde yaşıyorlar. Villalarda yaşıyor herkes. En fakiri bile düşünün. Ama o zenginliğin içinde kesinlikle şey değiller aslında. Bir kimlik olarak onlara baktığında sofistike, zeki, kimyasal dengesi yerinde varlıklar görmüyorsun. O yüzden de kimyasal dengesi yerinde varlıklar olması bir ülkenin içinde insanların, her bir insanın kendi kimyasal dengesine uyanmış, kimyasal denge diye bir şeyin var olduğunu anlamış ve bunun için çabalayan bir insana dönüşmüş olması bir ülkedeki en önemli şey.
Peki ergenlik kimyasal dengesizlik midir?
Çok güzel soru. Ergenlik bizim bazı hormonlarımızın ilk defa aktive olduğu yıllardır. Yani düşünsenize belirli şeyler vücudunuzda var. 8-9'a geliyorsunuz. 12'den itibaren ilk defa belirli hormonlarınız aktive oluyor. Ve beden bir evren. ve evreniniz ilk defa yeni enerji akımlarıyla, yani hormonlar olarak düşünün, enerji akımlarıyla tanışıyor ve şaşırıyorsunuz. Hayatınızda hiç deneyimlemediğiniz değişik duygular deneyimlemeye başlıyorsunuz ve öyle bir karmaşaya gidebilir ki bu. Çünkü eğer iyi bir rehberiniz ve gerçekten de iyi dengeli bir beslenmeniz, iyi bir uykunuz yoksa, çünkü mesela bugün dengesiz uyku, saat 10 ila sabah saat 6 arasında uyumamız öneriliyor bize. Çünkü melatonin salgılamamız o saatlerde gerçekleşiyor ve siz sürekli sabaha karşı saat 3'te uyuyup böyle öğlene doğru kalkıyorsanız hem melatonini doğru düzgün salgılamayacaksınız hem de bugün bipolar dediğimiz hastalıkla uyku düzensizliklerinin birebir bağlantısı olduğu anlaşıldı. Yani bipolar olacaksınız. Ne demek bipolar? O an hissettiğiniz duygular sizin hayatınız boyunca topladığınız dataların, verilerin üstüne anında kaplayıp sizi o anlık hissettiğiniz duygular üzerinden bir sürü hata yapmaya itecek.
Bunu neden sordum? Hani bazen ben bizim toplumun yapısını ergenle benzetiyorum.
Çok doğru.
Yani
çok,
daha çok... tam hani yetişkin olamamışız. Öfkemiz akıllı öyle, sevincimiz öyle.
Bravo. Evet.
Yani
her şeyi çok
onun
büyük
için
bir
merak
anlık. Kısa kısa ve büyük büyük yaşıyoruz
yani
değil mi?
Kısa kısa ve büyük büyük yaşıyoruz. Acaba bizim toplumda da o kimyasal dengeyle alakalı bir problem var mı diye düşündüm.
Şimdi buna istatistiksel olarak bakmak lazım. Bence var. Neden var? Çünkü biz çocukların saat 8'de yatırmanın önemini hala kavrayamamış bir toplumuz. Alışkanlık şeklinde 8'de yatırılmayan çocuk... Büyümesini engelliyoruz çocuğun, boyunun uzamasını engelliyoruz, beyin yağlı olması lazım, beyninin yağlanmasını engelliyoruz. Çocuğun zekasıyla oynuyoruz çocuğu saat 8'de yatırmıyorsak eğer. Çocuk saat 11'de 12'de yatıyorsa, çok yani eğer zeki bir çocuğunuz varsa ve 11'de 12'de yatıyorsa şunu bilin, o çocuğu 8'de yatırmaya alıştığınızda çok daha zeki bir çocuğunuz olacak. Uykunun zekayla gerçekten alakası var. Çünkü beynin kendi iç dosyalarını düzenlediği, kendi gelişimini tamamlamasına yardım ettiği şey uyku. Beynin besini uyku.
Her yaş için mi böyle?
Bence her yaş için böyle ama özellikle çocuklukta başlıyor. Şimdi biz çocuklarını geç saatlere kadar bırakan bir toplumsak eğer, geç saate kadar bir kere ayakta kalmayı ve çok geç saatte yatmaya alışkanlık göstermiş bir çocuk zaten büyüdüğünde de ona devam edecek. Büyüdüğünde ona devam ettiği zaman da o anlık ihtiyaçların, anlık öfkelerin, anlık kararların içerisinde kaybolan bir insana dönüşecek. Anlık bir şekilde kaybolacak. Belki yine bir an sonra kendini bulacak ama sürekli kriz yaşayacak. Ruhunda sürekli kriz olacak. Dengede olamayacak. Dengede olmak çok önemli ve bir kere hayatınızda dengede olduğunuzda değerini bileceğiniz bir şey.
Ama onu nasıl anlayacağız? Şu anda dengedeyim, nasıl fark edeceğiz?
Hayatınızda hiç sıkılmadığınız, mutsuz olmadığınız, koşullar ne olursa olsun.
Mutsuz olmadığım.
Mutsuz olmadığınız, sıkılmadığınız... Anın içinde, yaşadığınız anın içinde o anın bütün nimetlerini aynı anda hissedebildiğiniz hiç bir hal yaşadınız mı?
Ben şu anda bilmiyorum yaşamıştım
yani
da.
Yani şunu yaşadınız mı? Şükürler olsun.
Yaşadım tabii çok yaşıyorum.
Ama hiçbir iyi haber
çok yaşıyorum.
Almak isteyip de işte o denge.
Çok yaşıyorum.
Ben de çok yaşıyorum onu. Ama sizin zaten gözlerinizde ışık var yani.
Bilmiyorum ben deli ışığı diye görüyorum onu ama.
Yok işte dengede olan insanlarda bazen huzur fazla geldiğinden dolayı kendilerini daha farklı ifade etme eğilimleri olabiliyor toplumun içinde. Hani herkes huzursuzken huzurlu olmak sanki anormallikmiş gibi. Yapmayın onu. Bu çok öğrenilmesi gereken bir hal. Bu çok bulaştırılması gereken bir hal. Çünkü bir kere o böyle... Şükürler olsun duygusunu yaşadıysanız bunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuz.
Tabii.
Hayatında bunu hiç yaşamayan insanlar var ve ne kadar büyük bir yokluk çektiklerini siz biliyorsunuz siz yaşadığınız için. Bu bence bir insan için en kıymetli duygu. Ve ben bunu hayatımda yaşamadığım birkaç günüm oldu. İnanılmaz eksikliğini çektim bir bağımlı gibi diyeyim size. Ve bu bağımlılık duygusundan da şunu hissettim. Yani hemen spor yapmaya başladım. Hemen işte besin şeyimi kontrol ettim. Hani neleri almışım, neleri almamışım. Bir eksik mi var ya da vücudumda ekstra bir konakçı, bir parazit mi girdi falan filan diye bir toparladım kendimi. Ve tekrardan dengeye gelebildiğimde özlem yaşadım. Yani resmen o hali özledim ve dediğim şey 2 günlük bir şeydi. 2 günlüğü bu tip bir şeyin yokluğu 2 gün bile çok fazla. eğer bir kere yaşadıysanız.
Ama bunun için bir başkasına ihtiyaç duymamamız gerekiyor değil mi?
Aa, hayır. Hani
diyelim ki sevgiliden ayrıldık, iki gün sonra barıştık ama öyle bir şey değil.
Hayır, değil hiç. Koşullar ne olursa olsun. Benim bu bahsettiğim olayda mesela ben çok üzüntü çektiğim bir dönemde dengemi kaybettim. Ve o üzüntünün sarsıntısıyla dengemi bir türlü denedim olmadı, ulaşamadım falan filan. Ama sonra denemekten vazgeçmedim ve tak hormonlarımla belki de savaştım ve pat yine dengeye geldiğiniz andan itibaren zaten dengede olmanın en büyük belirtisi ne biliyor musunuz? Üretebiliyorsunuz.
Sizi ne üzüyor? Ne üzer?
Haksızlık. Haksızlık beni çok üzüyor. Yani çok trajik olaylardan etkilenen biri değilim ben. Çünkü trajedideki mantığı ve trajedideki analiti görebiliyorum. Hayatın matematiğini görebiliyorum ama haksızlık beni çok üzüyor. Haksızlığa anlam veremiyorum.
Yapıldı mı size?
Çok. Çok. Ama iyi ki de yapıldı. İyi ki haksızlığa uğradım. Çünkü her haksızlığa uğradığımda yepyeni bir duyguyu bedene indirdiğimi fark ediyorum. Yepyeni bir düşünceyi, yepyeni bir fikri, yani bir katman daha geliyor. Ve her haksızlığa uğradığımda sanki bir kalkan daha ediniyorum böyle. Bir sonraki haksızlık için daha güçlü oluyorum gibi.
Şimdi peki Gör Beni tam ne anlatıyor?
Gör Beni önce Selim ve Ülkü'nün aşkıyla başlıyor. Bu bir aşk çarpışması tam anlamıyla. Cephemiz hayat. Ve bu çarpışmanın içinde kendi inandıkları fikirlerin merkezinde ve kendi geçmişten geldikleri bütün deneyimlerin getirdiği her şeyde birbirine tamamen zıt iki karakter var. Ülkü ve Selim. Bu iki karakter işte bir tanesi son sadrazamın oğlu. 150'likler dediğimiz işte Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet'e karşı olan düşman devletlere yardım ettiği tespit edilmiş 150 kişinin yurt dışına sürülmesiyle sadrazam da yurt dışına sürülmüş. Fakat onun oğlu ve ailesi burada kalmış. Köşklerine devlet bir süreliğine el koymuş. Ve bunlar İstanbul'un en eski apartmanlarından bir tanesi olan Valpreda'nın sahibiler. Valpreda'da yaşıyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. O sırada kendi evleri, köyleri yandığı için ve ailelerindeki bütün erkekleri kaybettikleri için devlet yardımıyla İstanbul'a getirilen başka bir aile daha var, Ülkü'lerin ailesi. Ve Ülkü'nün ailesi bu apartmanda bir seneliğine yerleştiriliyor. Bir apartmanda geçiyor aslında hikaye. Yani ve biz aslında hayatın zıtlıkları daima birbirine bağladığının mantığını okuyoruz. Eğer ben becerebildiysem size bunu anlatıyorum.
Zıttığına mı insan daha çok aşık oluyor?
Ben böyle kalıplar olduğuna inanmıyorum. İnsan ihtiyacı olan şeye aşık oluyor. Bence. İhtiyacını çektiği, gönlünde eksikliğini çektiği şeye aşık oluyor. O yüzden gönlünüzde neyin eksikliğini çektiğinize dikkat edin. Çünkü bazen aşk zannettiğiniz şey tutku olabilir, ihtiras olabilir. Çok uzun süre giderilmemiş bir ihtiyacınız olabilir. Onu aşk zannedebilirsiniz. Çünkü ihtiyaçları giderilmediğinde dengesini, kimyasal dengesini çok ciddi kaybeden varlıklarız bizler.
Ama biz aynı zamanda kendimizi de çok kolay kandırabilen varlıklarız.
Çok, bravo. İnanılmaz, yani, evet çok.
İşte onu ben hep orada takılıyorum. Yani onun ne olduğunu nasıl anlayacağız? Her şey için geçerli bu. Bütün baştan
benim bununla ilgili bir formülüm var. Duymak ister misiniz?
Lütfen.
Evet. Benim formülüm adı 8 ay. Ben eğer konu aşksa karşımdaki insan... Şimdi bazı insanlar çok büyük kelimeler ediyorlar, tamam mı? Hayatlarında almak istedikleri şeyleri çok büyük konuşarak, büyük kelimeler ederek, çok ısrarcı olarak alabildiklerini öğrenmişler. Ve aşk meşk işlerinde de bunu uygulamaya alıyorlar. Siz eğer buna daha önce hiç maruz kalmadıysanız ilk defa böyle biriyle tanıştığınızda karşınızdakindeki gördüğünüz o ısrarı ve büyük konuşmaları aşk zannedebilirsiniz ilk defasında. Ama 8 ay kuralı bu tip sahteciler için çok geçerli bir kural. 8 ay boyunca o insanla sadece konuşun ve kesinlikle size dokunmasına izin vermeyin. Minimum 8 ay. Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Genelde 4. ayda eğer size hiç dokunmasına izin vermezseniz, yani elinizi bile tutmayacak, o kişiyi zaten iskeletine kadar röntgenini çekiyorsunuz 4. ayda. 6. ayda o insanın kendisiyle ilgili bile fark etmediği şeyleri fark edebiliyorsunuz. Eğer zaten gerçekse, oradaki o kişinin duygusu gerçekse, size yansıttığı, size verdiği enerjinin sizde yarattığı fırtına gerçekse, O zaman zaten 8 ay böyle su gibi geçiyor ve krizli geçmiyor. Çok daha sakin geçiyor ve aslında kendinize duyguları gerçek olan, size karşı hisseden birini bulmuş oluyorsunuz. Ama yani, 8 ay kuralım benim çok net.
Bugünün dünyasında diyelim ki bir adam 8 ay duracak, öyle bekleyecek.
Eğer beklemiyorsa zaten gerçekten sizi görmüyor demektir. Sizi gerçekten görüyorsa 8 ay beklemeli zaten. Sizi görmüyorsa bekle. Yani eğer anlık ihtiyaçlarını 8 ay boyunca gideremiyorsa, yani gidermemeyi seçmiyorsa zaten asla sizi görmüyor. Ben beni görmeyen biriyle birlikte olmamam gerektiğine inanıyorum.
O zaman bugünkü bu ilişkilerdeki değişim, dönüşüm, biraz bu alma verme dengesindeki hızdan mı kaynaklanmaya başladı?
Tabii. Biz şimdi eskiden, mesela kitapta onu güzel anlattığımı düşünüyorum. Eskiden daha işte zamana yayılmış, öncelikle karşınızdaki kişinin karakterini, içeriğini görmek zorunda kaldığınız, çünkü öpüşüp koklaşamadığınız için diyeyim size, bir yapının içindeydik. O yüzden aşkın bir değeri vardı. Çünkü aşk, o zamanın içindeki paylaşımlarınız birbirine eklendikçe değer bulan bir şey. Ama şimdi insanlar tanışıyorlar ve birbirleriyle ilgili ilk merak ettikleri şey tenlerinin uyumu. Bence ilk merak edilmesi gereken şey zihinlerinin uyumu olmalı. Zihni birbiriyle uymayan iki insanın teninin birbiriyle uyum olması katastrofidir. Yani sen onu ilk başta çok güzel deneyimleyebilirsin. O anlık bir şeydir. Asla sürdürülebilir bir şey değildir. Zihni birbiriyle uyan iki insanın teni mutlaka birbiriyle uyar. Zihni birbiriyle uyan iki insandan kastım, belirli konularda hemfikir olmaktan bahsetmiyorum. Zihin uyuşması, yani zihnin birbirine uyması bambaşka bir şey.
Nasıl bir şey o?
Karşındaki insanda vizyon olarak aynı şey. İlla aynı şeylerden hoşlanmak zorunda değilsin. Zevklerin tamamen birbirinden farklı olabilir ama ya bu çok derin konular. Yani ben tabii buralarda sadece kendi fikrimi söylemek zorundayım ama karşındaki insanın zevkinden hoşlanman lazım. Yani benim için açıkçası. Vizyonundan hoşlanman lazım. Zekasından hoşlanman lazım. Zekasını görebiliyor olman lazım. İşte işte çok yakışıklı, çok şöyle, çok böyle ya da çok güzel, çok şöyle, çok böyle değil yani. Daha ötesi olması lazım. Problem çözümünden hoşlanman lazım. Belirli bir anlayış geliştirebiliyor olması lazım. Ve bu anlayışları geliştirdiğini sen onunla senkronize bir şekilde görebiliyor olman lazım. Yani onun kendi düşünce zincirleri kurma halini sen onun yanındayken görebiliyor ve takdir edebiliyor olman. Aa bak, burada şöyle dedi, sonra şöyle dedi, sonra da şunu şunu söyledi, ne kadar güzel bir espri yaptı mesela. O yolculuğu, onun o zihninde yaşadığı yolculuğu sen dışarıdan takip edebiliyor olman lazım. Senin zihninde yaşadığın yolculuğu da onun dışarıdan takip edebiliyor olması lazım. Bu zor bulunur bir şey.
Zamanla belki de oturur değil mi bu?
Zamanla oturduğunu düşünmüyorum. Ben yani bu bazı insan... yani ya var ya yok. Bu geliştirilebilen bir şey değil.
Bazılarında olabiliyor ama.
Tabii. Ha, bazen şöyle oluyor. Karşındaki insanda o vardır ama sen onu keşfetmemişsindir. Zamanla onu keşfedersin. Yani zamanın öyle bir yararı olabilir. Ama o zamanla sonradan oluşacak bir şey değil. O, yani çünkü o senin, sen bir parçasın hayatta. Bir puzzle gibi düşün bunu. Bir işte bir bulmacanın bir şeklisin. O da başka bir şekli. O iki şekil olarak birbirinizle oluşturduğunuz üçüncü bir şeklin anlamının olup olmaması ile alakalı bir şey.
Yeni bir dil, yeni bir davranış modeli.
Yeni bir
modeli.
Dil, yeni bir duygu, yeni bir hissediş, yeni bir analiz. Çünkü her insan, her iletişime ve ilişkiye girdiğimiz insanla birlikte bizler gerçekten değişiyoruz. Şimdi sen benimle burada oturduğun halinle farklı birisin. İşte buraya başka birisi oturduğunda farklı birisin. Her eşleştiğimiz diğer puzzle'ın diğer parçasıyla farklı bir şekil alıyoruz.
Şart mıdır aşk? Yani yalnız başına hayatta kalıp
çok sevdiğim bir söz
üretmek.
Var. Çok sevdiğim bir söz var. Çok güzel bir soru bu da. Leyla Mecnun'u ararken Mevla'yı buldu. Aşk sadece bir yol olduğu için şarttır. Çünkü asıl keşfedilmesi gereken daha da yüce bir duygunun var olduğuna sizi uyandırır. Küçük küçük önce bir bedende ararsın onu. Ama aslında o bedenden, o bedene karşı hissettiğin duygular, o bedene karşı çektiğin acılar öyle bir birleşir, öyle bir sentezlenir ki seni o bedeni yaratan varlığa doğru yönlendirir. Yani aslında ben insanlarda aşık olduğumuz şeyin işte yaradanın yansımasını gördüğümüz için olduğunu düşünüyorum yani. Etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani yaradanın yansımasının etkisine aşık olduğumuzu düşünüyorum insanlarda. Zeka mesela, ben kendiminkileri saydım size. O zekayı gördüğünde işte aslında varoluşla ilgili başka bir şey keşfediyorsun.
Dediğim gibi inanç zinciri yok ve bir aşk da yok hayatında. O zaman yaradanı görmek daha mı zorlaşır? Yani içe dönüş böyle bir şey midir? Hani kolektif bilinçten uzaklaşmak, o yalnızlık hali, aşktan uzak olma hali de aslında. Yani şöyle soracağım, çok dolandırdım. Aşk hali aslında kolektif bilince yaklaştıran bir şey midir?
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani özellikle de acı çekiyorsanız eğer, özellikle o acının içinde gerçekten de sorguluyorsanız, o zaman kesinlikle Allah'a inanılmaz yaklaşıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu Allah diyelim, evren diyelim, zaman diyelim, yaşam diyelim. Yani bunu böyle illa kalıplara sokmayalım ki hiç kimseye dışlamayalım istiyorum ben. Varoluşa yaklaşıyorsunuz. Çünkü bu bir varoluş duygusu.
O da bir anı var zaten onun, değil mi?
Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Hani buraya girmem doğru mu emin değilim ama... Evrende olan bir takım gezegenlerin birbirleriyle yakınlaşması, uzaklaşması, birbirleriyle olan manyetik alanlarının dünyaya yansıması, dünya gezegeninde yaşayan organik bilincin, yani bizlerin duygularının çok etkilendiğini düşünüyorum ben.
Yani astroloji gibi mi?
Astroloji demek yani istemiyorum burçlar... çünkü çok indirgeniyor. Burçlar demek istemiyorum.
Yok, değil yani. Evet. Astronomi aslında.
Mesela bakın ben size şöyle bir şey anlatayım. Geçtiğimiz 4 ayı düşünün. Geçtiğimiz 4 ayda Mars, Venüs, çok ciddi açıları vardı Mars'ın da Venüs'ün de. Aşk, cinsellik, ilişkilerde eğer ilişkiniz sallantıdaysa iyice zorlaşma. Eğer aniden yepyeni bir duygunun hayatınıza girmesi, o duyguyu deneyimlemek ve sonradan hayal kırıklığı yaşamanız. Bunların hepsi kolektif bilinçte toplu olarak yaşandı bu gezegende. Yani bakın bu odadaki insanlara soralım mesela. Diyelim ki sen yaşadın mı falan diye. Eminim çoğunluk yaşamıştır yani. Hı hı. Çünkü evrende olan bir etkinin bu gezegendeki biyolojik yaşamda da etkisi var.
Ben yaşadım.
Bravo. Ben zaten gözünüzden anladım.
Ben yaşadım. Hı hı. Yani hani evet, tam da böyle bir değişik bir durum.
Hı hı. İşte yani o yüzden astrolojiyi küçümsemeyin. Mesela bu gibi bir durum için astrolojik bilgi edinmek, yaşadığınız duygunun evrendeki bir manyetik alanın dünya gezegenine yansımasının uzantısı olduğunu bilmek kişiyi çok rahatlatabilir. O yüzden bilgilenin. Yani astrofizik öğrenin. Çünkü bakın biz yumurtluyoruz değil mi? Kadınlar 28 ila 31 gün arasında yumurtlarlar. Ve bu yumurtlama süreci aslında ayın döngülerine bağlı olarak gelişir. Yani bizim ürememiz bile, dünya gezegenindeki memeli cinsin üremesi bile işte gökteki bir cisme bağlı. Başka nelerimiz bağlı acaba? Ürememiz bağlı diyorum. Yani o yüzden astrolojiyi küçümsemeyin. Astrofizik öğrenin ama önce. Temeliniz sağlam olsun. Ve bu aşk duygusu... Evrenle senkronize bir şekilde duygularımızın çeşitlendiğini anladığınızdan itibaren diğer bütün duygularla birlikte çok daha mantıklı bir bilgiye oturuyor zihinde.
O zaman reklamlar. Bu arada siz düşüne durun. Reklam. Tabii ki kadının kitapları en çok satanlarda adaptasyonlar, bunun üzerinden diziler geliyor. Hepsi, herkes çok bayılıyor kendisine, hayran.
Teşekkür ederim.
Şimdi ona hadi bize hayatına dokunan kitabı getirin dediğimizde Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde.
Evet. Bu kitabı herkes ama herkes mutlaka okumalı. Çünkü bu kitap, ülkemiz için okumalıyız bu kitabı. Bu kitap Finlandiya'nın çok çok çok zor coğrafi koşullarda, yani bizim gibi böyle zengin dört mevsimi olan bir ülkeden bahsetmiyoruz, nasıl adım adım yapılandırıldığının el rehberi. Ve kendi hayatınıza uygulayabileceğiniz bilgiler de var. Lütfen Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeki adlı kitabı mutlaka okuyun. Her yerde bulabilirsiniz. Zaten incecik küçücük bir kitap. Bakın içinde resimler bile var. Şöyle göstereyim. Evet. Yani Bunu Finlandiya aşığı olduğumuz için okumayacağız. Finlandiyalar kendi coğrafi koşulları çok zor olan, iklimi çok zor olan ülkelerinde nasıl dünyanın bir numaralı eğitimini veren ve en kalkınmış en uygar ülkelerinden biri haline geldiklerinin yöntemini anlatıyor bir kitap. Bunu o yüzden okuyacağız ve bunu kendi ev hayatına da uygulayabilirsin.
Süper. Demek ki hani otururuz biz, öyle bir şeyimiz, kodumuz vardır ya davranışsal. Evet. Sürekli memleketi kurtarırız böyle bir araya geldiğimiz,
evet,
2-3 kişi, 5 kişi.
Edip, sohbet
oysa
edip.
Önce kendimizi kurtararak belki
kesinlikle
başlayabiliriz. Bu da belki görerek, kendimizi görerek, sonra da başkalarını, evet, görerek geçiyor.
Yaşamı görerek.
Yaşamı görerek. Ay, iyi ki geldin.
Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Çok felsefi. Hiç ben kitap böyle şey yapacağım falan ama çok felsefi, çok derinlere indik yani.
Yine gelin, yine inelim. Siz,
evet,
hep
lütfen.
Gelin, biz hep inelim.
Çok isterim gerçekten. Çok çok çok tanıştığıma memnun oldum.
Ben de öyle. Çok teşekkürler.